Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Kısa bir reklam aramız sonrasında Adana FM 95.3'te Sözün Gücü programı şu dakika itibariyle radyolarınızın, ortamlarınızın konu olmaya başladı. Evet, ne dedik? Her hafta birbirinden özel, birbirinden güzel Sözün Gücü programında değerli konuklarımız oluyor. Bu haftaki değerli konuğumuz da hemen sizlerle paylaşalım bir kez daha. CHP Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin Sözün Gücü programında canlı yayın konuğumuz olacak. Sayın Vekilim de burada. Vekilim hoş geldiniz. Adana FM ailesi olarak bir hoş geldin diyelim sizi.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz bir kez daha. Ben hemen sözü sevgili Çetin Ulucan Beyefendi'ye bırakacağım. Söz sizin.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. 3 haftalık zorunlu bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. 3 haftalık aranın sebebi malum COVID. Kimseyi riske atmak istemediğimiz için 3 haftalık bir ara vermek zorunda kaldık. Bundan dolayı da dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Doktor Müzeyyen Şevkin. Hoş geldiniz diyorum ben de.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sayın Şevkin, önce kendinizi bir kendi kelimelerinizle dinleyicilerimize mutlaka birçoğu tanıyor ama
tabii,
tanımayanlar açısından...
Memnuniyetle. Adana doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana'da tamamladım. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunuyum. Adana Erkek Lisesi mezunu oldum da buradan ifade etmek isterim özellikle. Erkek Liseliler Derneği'ne de üyeyim çünkü ondan dolayı özellikle belirtmek istiyorum. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdim. İçme suyu konusunda master'ımı 98 Adana depremi sonrasında da Ceyhan Adana depremi sonrasında deprem konusunda da doktoramı tamamladım. Bir kamu kurumunda İller Bankası adını vermemde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum.
Hiçbir sakınca yok.
İller Bankası'nda önce Diyarbakır'da bir yıl görev yaptım. Daha sonra Adana Bölge Müdürlüğü'ne atandım. Aşağı yukarı 29 yıl boyunca 300'e yakın belde belediyesine, beldelere ve belediyelere işte Mersin'den, Anamur'un Ören'inden, Tufanbeyli'nin Bozgüney'i, Yayladağı, Hatay'ın Yayladağı'na, Adana'nın Karataş Bahçesi'ne uzanan bir hinterland'da 300'e yakın belde belediyeyi, içme suyu, kanalizasyon, imar planına esas etütler, harita tahditleri gibi pek çok mühendislik alanında içme suyu ve kanalizasyon konularında hizmet verdim. Kamu Emekçileri Sendikası'nın Adana'daki kurucu üyelerindenim. Sendikal alanda faaliyet gösterdik. Enerji Yapı Yol Sendi başta bizim Adana'daki sendikanın kolu. Daha sonra yol ayrıldığı için, bizim kamunun çalıştığı alandan yol ayrıldığı için, enerji ayrıldığı için Yapı Yol Sen olarak düzeltiyorum. Değişti adı. Hem temsilciliklerde hem de delege olarak çok sayıda etkinliğimiz oldu tabii. Bütün eylemliliklerde, hak arama alanlarında bütün emekçi kardeşlerimizle bir arada olduk. Yine jeoloji mühendisi olduğum, kaydolduğum ilk günden itibaren öğrenci üye olarak Jeoloji Mühendisleri Odası'na kaydım vardı. Daha sonra mezun olduktan sonra da aşama aşama her kademesinde yer aldım. Oda başkanlığı yaptım 2 dönem. Bu süreçte işte Adana'nın batısında meydana gelen heyelanlar, şehir hastanesinin oradaki heyelanlar, Adana kentinin alüvyoner ve yeraltı suyu yüksek alanlarında zemin etüdü yapılmadan mutlaka zemin etütleri yapılarak binaların yapılması, sağlam zeminde sağlam binaların yapılması konusunda arkadaşlarımızla beraber ciddi mücadeleler verdik. 2007 yılında ilk siyasi olarak, herkes dedi ki eleştirel alanda çok bulunuyorsun, neden bunu siyasete evriltmiyorsun diye arkadaşlarımızın da önerileriyle biraz da elimizi taşın altına koymak gerekliliğinden hareketle devlet memuriyetinden istifa ederek ilk adaylığım süreci orada başladı. O yıl adaylaşamadık ama bir 2009 seçimlerinde düzeltiyorum. 9. sıra adayı oldum. 2015 seçimlerinde bir eğilim yoklaması yapıldı Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Orada 4. geldik. Ama partimizin o zaman bir kontenjan uygulaması vardı. 2 kontenjan gelince önümüze 6'ya ötelendiğimiz için Adana 4 milletvekili çıkardı. Gidemedik. 2018 yılında tekrar müracaat ettiğimde 3. sıradan yarışarak şu anda hem Adana'mıza hem ülkemize hizmet etmek üzere milletvekili olarak görev yapmaya devam ediyorum. Büyük bir onurla, büyük bir gururla bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Evliyim, 2 çocuk annesiyim, 2 oğlum var.
Allah bağışlasın
Allah
diyelim.
Bütün evlatlarımızı, hepsi, bütün Türkiye'deki çocukları evladım olarak görüyorum gerçekten. Hepsi bizim için son derece değerli. Onların geleceği için elimizden gelen her türlü mücadeleyi hem Adana'mız için hem ülkemizin tüm gençler için vermeye devam edeceğiz. Onlar çok güzel bir geleceği hak ediyorlar. Bu konuda mücadele etmeye sürdürüyoruz. Pek çok derneğe üyeyim. Yani bu kadın derneklerinden tutun işte çeşitli Atatürkçü Düşünce Derneği, efendime söyleyeyim Çağdaş Yaşam Derneği ve benzeri gibi onlarca derneğin üyesiyim. Zaman zaman makaleler yazdım. Hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Adana'mızı, Türkiye'mizi mahcup etmemeye gayret ediyoruz.
Allah yardımcınız olsun
çok
diyelim.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Dün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Biz de bu vesileyle tüm kadınlarımızın gününü bir daha kutluyoruz. Hak ettikleri değeri gördükleri, eğitimde, istihdamda, ücrette, temsilde, hayatın tüm alanlarında cinsiyetin konuşulmadığı, cinsiyetin belirleyici olmadığı bir Türkiye diliyorum ben öncelikle.
Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı.
Siz de bir mühendislik öğrencisi olarak, mühendis olarak, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı olarak, milletvekili olarak kadın olmanın zorluklarını mutlaka yaşamışsınızdır.
Evet.
Karşılaştığınız en büyük zorluklar bu süreçte ve dezavantajlar nelerdi? Bunları nasıl düzelteceğiz?
Şöyle söyleyeyim, tabii genel olarak benim mesleğim biraz erkek egemen bir meslek. Jeoloji mühendisliği sahada yapılması gereken, büroda yapamayacağınız neredeyse bir meslek. Bu anlamda ilk girdiğim andan itibaren İller Bankası'nda ilk başladığım anda o günkü müdürümüz,
saha da kolay bir saha değil.
Saha kolay değil, daha tepe, yani biliyorsunuz kaynak etütlerinden tutun dağlarda işte veya yerleşim alanlarının belirlenmesinde Direkt siz ilk adım atanlardan biri oluyorsunuz mühendis olarak. Gittiğim belediyelerde örneğin belediye başkanının erkek yok muydu, niye sizi gönderdiler? Ya da ilk mesleğe başladığım ilk görev yerim olan Diyarbakır'da bölge müdürümüz, ya Müzeyyen Hanım genç bir mühendissiniz, o zaman tabii 23 yaşındayız göreve başladığımızda, genç bir mühendissiniz, ben kadın olarak sizi nasıl sahaya göndereceğim, size isterseniz masa başı bir hak ediş bakmayla ilgili bir görev verin, hayır dedim. Yani hiçbir zaman ben bu mesleği aşığım, mesleğime de bu arada
bir de
aşığım.
30 yıl öncesini, 35 yıl öncesini düşünerek dinleyicilerimiz öyle bir hayal etsinler.
Gayet tabii, ama şu anda da zihniyetin çok değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Daha geriye doğru evrildiğini düşünüyorum, tam tersi. Neden size bir masa başı görevi verelim dediler. Hayır dedim, ben mesleğimi yapmak istiyorum ve o gün bugündür gerçekten, yani meslek yaşamım boyunca, hani belki erkeklerin çıkmaktan imtina ettiği dağlara, inmekten imtina ettiği şey vadilerdeki kaynaklara bilfiil inerek.
Maden oldu mu hiç? Madenle ilgili?
Madenle ilgili hiç çalışmadım ama içme suyu, kanalizasyon etütleri, kaynak etütleri, işte sondajların kontrolü de dahil olmak üzere ve tabii şehirleşmede imar planlarına esas jeolojik etütlerde çok ciddi hayati tehlikeler atlattığım mesleki dönemlerim oldu. Ama hiçbir zaman yılmadım bu işi, çünkü sadece erkek mesleği diye görmedim. Hepimizin, elbette fiziksel olarak kadınlar erkeklerle eşit değil, fiziki eşitlikten bahsetmiyoruz ama beyinsel anlamda almış olduğumuz eğitim doğayı okumaya ve o jeolojik verileri elde edip raporlaştırıp sunmayı çok şükür çok da başarılı bir mesleki yaşamımız oldu. Bu anlamda bize onları söyleyenlerin hepsini mahcup ederek, gerçekten çünkü ya biz yanılmışız, hakikaten kadınlar da bu işi yapabilir dedirtecek noktaya geldik. Bu tür zorlukları yaşadık. Ama benim kadın arkadaşlarıma her zaman önerim şudur: hiçbir şey sizi yıldırmasın. Yani bu bir mücadeledir. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur.
Ya zaten Sayın Vekilim, yapamayacağı bir iş olsa o bölüme bayan öğrenci, kadın öğrencinin alınmaması gerekmez mi? Yani demek ki
bir dönem alınmıyordu, biliyor musunuz? Hacettepe gibi bazı bölümlere, jeolojiye kadın alınmıyordu. Sonra bunun eşitliğe aykırı olduğu sunularak alınmaya başladı tüm bölümlere. Bir ara MTA, örneğin ben oda başkanıyken, Maden Tetkik Arama Enstitüsü erkek eleman istiyoruz diye şeye çıktı. Sınavlara sınav açtılar. Bunu da mahkemeye verdik ve geri çevirdik mahkemeden. Ya böyle bir şey olamaz. Yani erkek sadece erkekler yapar diye bir şey söz konusu değil. Bunun en canlı örneklerinden biri benim yani.
Ya, o zaman o bayanları niye o okula alıp mezun ediyorsunuz? Yani biraz mantık olarak çok doğru bir yaklaşım değil. Kesinlikle. Bir de devletin bir kurumunun bunu yapması, hadi tabii, özel sektörde birisi yapsa bir şey diyemeyebilirsiniz ama devlet kurumunun
maalesef böyle bir ayrıma gitti ama mahkemeye vererek oda olarak, o zaman jeoloji mühendisliği odası olarak ilk kadın şube başkanıydım ben de. Türkiye'nin ilk kadın şube başkanıyım jeoloji mühendisleri odasında. İtiraz ettik, böyle bir şey olamaz dedik ve mahkemeye vererek geri adım attırıldı tabii.
Jeolojinin şöyle bir belki avantajı var işinizle ilgili. Biz burada aldığımız konuklarla eğitimi de mutlaka konuşuyoruz.
Evet.
Sanıyorum jeoloji mühendisliği bölümü 10 civarında, şu anda 10 tane filan var sanıyorum, 10 civarında. Ama diğer mühendisliklerde mesela Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı'nı aldığımızda ben 120 küsur tıp fakültesi var dediğimde 10 tane daha fazlası var ama şu anda sadece tabela olduğu için dediler. Yani gerçekten okul sayılı inşaatta 200'ün üstündeydi herhalde, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Yani
jeoloji de az değil, fakat yani sayısını şu anda tabii yanlış bilgi vermeyeyim ama
iş alanı çok daha kısıtlı olduğu için belki ondan dolayı da açılma konusunda belki özellikle özel üniversitelerde yoktur.
Yani mesleki alana girersem sıkıcı olur mu bilmiyorum ama bence iş alanı çok fazla ama istihdam edilme konusunda liyakata dayalı atamalar yapılmadığı için ne yazık ki bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Geçen yıl sadece çığ, deprem, heyelan, kaya düşmesi gibi olaylar nedeniyle 200'ün üzerinde 220'ye yakın vatandaşımızı bu jeolojik yani doğa olaylarının insan eliyle afete dönüştürüldüğü olaylar nedeniyle hayatını kaybetti insanlar. Bu neden kaynaklanıyor? Gerek yerel yönetimlerde gerek kamu alanında yeteri kadar jeoloji mühendisi istihdam edilmeyip onların o bilgilerinden yararlanılmamasından kaynaklanıyor. Şimdi siz heyelanlı bir alana gidip bina yaparsanız eğim ve oranın zemin kriterlerini göz önünde bulundurmadan bina yaparsanız ve burada jeolojinin hizmetlerinden faydalanmazsanız meydana gelen heyelanı bir afet olarak değerlendirirsiniz ama bu insan eliyle afete dönüştürülmüştür. Dolayısıyla ben liyakat ve hak edenin hak ettiği kadar kamu kurumlarında olsun, özel sektörde olsun, yerel yönetimlerde olsun yer almadığını düşünüyorum. Alsa belki işsizlik de olmaz bu kadar hem mühendislik alanlarında. Yani sadece ben jeoloji için söylemiyorum. Bu inşaat içinde geçerli, maden, tüm elektrik, makina, tüm mühendislik birimleri için mühendislik normlarından yararlanılması son derece önem taşıyor diye düşünüyorum.
Yani hayatımız açısından
ilgili
bir durum.
Kesinlikle.
Bunu son zaman kalırsa soracaktım ama madem buradan başladık, siz de milletvekilliğinin yanında depremle doğrudan bağlantılı bir meslek mensubusunuz. Bulunduğumuz evet. bölgede deprem riski olan ve daha önce bunu yaşamış bir coğrafya. Adana'nın yapı stoğunun ne kadarı güvenli? Güvenli olmayan yapıların dönüşümünde durum ne? Yani 98'den bugüne ciddi bir süre geçti.
Evet. Tabii 99 depremi aslında Türkiye için bir milattır. Bununla ilgili bir takım yasal tedbirler işte yapı denetiminden tutun ve zemin etütlerinin yapılmasına dair bir dizi önlemler alınmaya çalışıldı. Ama reel değil. Yani şimdi siz yapmış olduğunuz bir binayı kendi maaşını sizin ödediğiniz bir mühendise denetlettirirseniz bu anlamda denetim sağlıklı olmuyor. Yani yapı denetiminden daha doğrusu zemin etüdünden başlayarak öncelikle yerleşim alanlarının seçiminden başlayarak diyelim en doğrusu o. Yerleşim alanlarının seçiminden başlayarak oranın jeolojik yapısının yerleşime uygun olup olmadığını önce incelemeniz gerekiyor. Sonra daha mikro düzeye indiğimiz zaman bir binayı oraya konduracağınız zaman oranın statik ve betonarme hesaplarını belirlemek maksadıyla yine zemin etütleri yapmanız gerekiyor. Temel tipini belirlemek amacıyla. Sonra binanızın sağlam olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu süreçleri denetleyen mekanizmanın yapı denetim firması olduğunu biliyoruz. Ama mesela yapı denetim firmasının içerisinde jeoloji mühendisi yok biliyor musunuz? Yani hani bir elektrik tesisatını deprem sonrası değiştirirsiniz ama zemin değişmez.
Şöyle söyleyeyim. Şantiye şefi olarak peyzaj mimarı görevlendirilebiliyormuş.
Evet işte bu yani, doğru değil.
Ama Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri bence... Evet. Yasalar, yönetmelikler ne kadar düzgün yazılırsa, ne kadar düzgün olursa olsun uygulama aşamasında esas ciddi bir sorunumuz var. Bir tek inşaatla ilgili söylemiyorum.
Her alanda. Evet.
Sanıyorum öncelikle bunu bir halletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Siz yasama görevi yapan meclisin bir ferdisiniz. Orada
şöyle söyleyeyim. Özür dileyerek şöyle söyleyeyim. Bakın bugün 81 ilçemiz, 18 ilimiz ve 502 köyümüz doğrudan Türkiye depremselliği olan bir ülke doğrudan fay hatları üzerinde bulunuyor. Bir kere imar planları yapılırken bu fay zonlarının aynı hani nasıl yüksek gerilim hattının altına bina yapamıyorsanız bu fay hatları zonlarının da bilimsel verilerle çalışılıp buraya asla yapılaşmaya izin verilmemesi gerekiyor. deprem komisyonundaydım. İzmir depreminde 160'a yakın vatandaşımızı kaybettik biliyorsunuz en son.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Evet. En son deprem sonrası bir komisyon kuruldu. Sabahlara kadar 97 kurumu dinledik bakın. AFAD'dan tutun efendim sağlık kurullarına, belediyelerden işte üniversitelere kadar 97 kurum ve kuruluşu dinledik ve 500 sayfalık bir üretim yapıldı. Deprem raporu ürettik. Ama şu anda meclisin tozlu raflarında duruyor. Önemli olan bunu hayata geçirecek mekanizmanın oluşturulması. Hayata geçmiyor ne yazık ki. Mış gibi yapmanın bir anlamı yok. Yani tamam deprem komisyonu kurduk, vicdanımızı rahatlattık, çalışma yapıldı, bu raflarda dursun. Yani şunu söylüyoruz, bir an önce Afet Bakanlığı kurulmalı bu ülkede, fay yasası çıkarılmalı. Liyakatlı mühendisler mutlaka atanıp bu hem yerel yönetimlerde hem özelde hem kamuda bu mühendislerin görevlendirilmesi önemli. Dolayısıyla deprem bir doğa olayıdır. Mutlaka olmaya devam edecek ama önlem almadığınız takdirde can kayıpları da devam edecek ne yazık ki.
Bence şu anda birinci öncelikli olan sorunlu yapı stoğunun bir an önce...
%70'i Türkiye'de şu anda yapıların yapı stoğunun %70'i sorunlu. Yani dolayısıyla bu yapı stoğunun bir an önce kentsel dönüşümle derhal düzenlenmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki buna ayrılacak bir kaynak bu ülke yaratmak yerine Kanal İstanbul gibi uçuk projelere kaynak yaratmak gibi bir derdi var. Bakın bu ülkede deprem vergisi adı
iletişim vergisi
adı altında deprem vergisi toplanmıştır. Ve bu ne yazık ki deprem alanlarında önlem almak ve kentsel dönüşüm yaparak bu konutları iyileştirmek bağlamında kullanılmamıştır. Yine benzer şekilde imar affı adı altında biliyorsunuz imar affları çıkarıldı. Orada da toplanan paralar devlete gitti. Bu binaların yeniden yapılması için ne yazık ki kullanılmadı bu paralar. Dolayısıyla yani tıpkı şehit paralarının yerinde kullanılmadığı gibi, tıpkı iletişim vergisinin, imara esas afların toplanan vergilerinin kullanılmadığı gibi ne yazık ki burada da böyle bir yöntem izlendi. Bu kaynaklar heder ediliyor ne yazık ki. Bir an önce bizim bugün başlasak 30 yıl sürecek bu yapı stokunu düzenleme ile ilgili bir planlamaya ihtiyacımız var. Ama böyle bir anlayış yok ne yazık ki.
Evet, bulunduğumuz bölgede özellikle Seyhan
evet.
Yüzlerce çıkmaz sokağın olduğu ve bu özellikle çıkmaz sokağın olduğu bölgelerdeki yapı stoğunun da ciddi sıkıntılı olduğu bir evet. bölgede bulunuyoruz.
Evet.
Yerel yönetimlerin de maalesef bu konuda çok başarılı olduklarını herhalde söyleyemeyeceğiz.
Yok, projeleri var. Ben katılmıyorum size bu konuda. Çünkü projeleri var. Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümle ilgili projeleri onay almıyor ve bunlara kaynak aktarılmadığı için ne yazık ki kımıldayamıyor belediyelerimiz. Dolayısıyla yani Bey Mahallesi'nde bir kentsel dönüşümle ilgili proje yapıldığını biliyoruz. Meydan Mahallesi için yapıldığını biliyoruz. Bu projeler var. Ama bunlar için kaynak gerekiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay vermesi gerekiyor ve kaynak aktarımı gerekiyor buraya. Dolayısıyla bu kaynak aktarımları ve projeler onaylanmadığı için, kaynak aktarımı yapılmadığı için belediyelerimizin eli kolu bağlanmış, hadi çalış diyorlar. Nasıl yapacak belediye? Yani dolayısıyla niyet var, belediyelerimizin buna ilişkin projeleri de var ama önleri açılmıyor ne yazık ki bu konuda.
Vallahi şöyle söyleyeyim, mutlaka Zeydan Başkan zamanında yapılan projeler vardı ama ondan sonra yapılan bir proje bulunduğunu ben...
Mevcut projelerin hayata geçmesi zaten birçok şeyi çözecekti yani mevcut projelerin.
Daha sonra yapılan bir proje yok. Yani bunu müfettiş raporlarından ve faaliyet raporlarından görüyorum. Ben Seyhan için konuşuyorum, diğer... ilçeler için bir şey diyemeyeceğim.
Yani öncelikle zaten yapılmış olan projelerin önü açılsa zaten bir yerden dönüşüme başlanır yani o devam eder.
Evet. Aynı zamanda konuyla ilgili bir gecekondu fonu var. Sanıyorum şeylerin kamu arazilerinin satışından belediyelere bir pay aktarılıyor. Seyhan Belediyesi'nin bu gecekondu fonunu da başka bir yerde kullandığı ile ilgili hem bir önceki dönemki mülkiye müfettişi raporunda hem de bu yılki son raporda bu belirtiliyor. Ama bir an önce kim yapacaksa yapsın ama bir an önce bu sorunlu yapı stoğunun düzeltilmesi insanlarımızın kesinlikle gelecekteki bir hayati kesinlikle tehlikesini önlemesi açısından
yerel yönetimler yeterli değil bu konuda. Mutlaka finansal olarak desteklenmesi gerekiyor.
Mutlaka evet. Buna
eşgüdüm içinde olması gerekiyor.
Mutlaka eşgüdüm içinde olması lazım. Vatandaşlarımızın da bu konuda
talepkar olması lazım.
Evet. Hem yerel yönetimlerden hem merkezi hükümetten hem de kendilerinin yapabileceği maksimum verimi göstererek, çabayı göstererek kesinlikle bir şekilde ortaklaşa bu işin çözümlenmesi.
Niyet önemli. Yani ben dediğim gibi bizim hani şu anda mecliste de gördüğüm öncelikler ne yazık ki Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki
şu anda dünyanın gündemi çok hızlı değişiyor ama bu söylediğimiz bir yıllık iki yıllık bir
gayet
mevzu
tabii
değil.
Gayet tabii.
Yani Adana'daki deprem olalı 98'den bu yıl tabii bu yana ciddi bir süre geçmiş. 37. İşte İzmir depremi çok olmadı ama şu kadar insana şu kadar daire vereceğiz dendi. Sanıyorum anahtarlar verildi ama ortada daire yok. Yine Elazığ'da
benzer şeyler.
Evet. Sonuç itibariyle yerel yönetim de merkezi hükümette kim ne yaparsa yapsın sonuçta cefayı vatandaş çekiyor. Bizim burası iklim olarak belki biraz daha uygun ama kış koşullarında özellikle soğuk illerimizde ciddi sıkıntı yaşadı insanlar.
Elbette. Ama yani bu şeyleri TOKİ eliyle yapılıyor biliyorsunuz. Bütün o Elazığ depremini de yakinen bu süreçte çünkü bu 3 yıllık süreçte.
İzmir'dekini de sanıyorum
TOKİ'ler yapıyor. Yani bizi üzen tabii bakın şu anda zemin
iyileştir. Verilen sözlerin de yerine getirilmemesi insanın kafasında soru işareti bırakıyor ister istemez.
Yani o bir yanı teknik olarak da baktığınız zaman mesela %35'i Bayraklı aslında eski ismi oranın Bornova diye tamamı geçiyor. Adı üzerinde ova, yeraltı seviyesi yüksek. Üzüm asmalarının yetiştiği bir alan. Burada %35'i zemin iyileştirmesine harcanıyor bu paranın.
Bir de bataklık bölgesi orası. Ben de 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. O yüzden İzmir'e ortaokul, lise de benim yatılı olarak İzmir'de okuduğum için.
Ve aynı noktaya TOKİ'nin, devletin gidip aynı yere, bakın 5 kilometre ileride yukarıda biliyorsunuz granitler var. Hani ben hep şunu savunuyorum. Eğer siz cazibe merkezi olarak devlet hastanesine götürüp o granitlerin üzerine, kaymakamlığı götürüp oraya, belediyeyi götürüp oraya ve komşuluk ilişkilerini de kollayarak aynı projeleri götürüp granit dediğimiz en sağlam kayalardan biridir. Yani 9 şiddetinde belki deprem olsa, binanız sağlamsa bir şey olmayacak bir kayadır. Çünkü kayalık birimde ben baktım Bayraklı'da.
İzmir'in neredeyse %90'ı herhalde kayalıktır.
Tabii. Niye Bornova? Niye oraya iniyorsunuz yani?
Yani
kesinlikle. Ama şimdi %35'i bakın yani 100 liralık bir binanın 35 lirası zemin iyileştirilmesine verilerek aynı noktaya tekrar bina yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten içimiz yanıyor. Yani bu paralar yukarıya o granit olan alana komşuluk ilişkilerini dediğim gibi aidiyetleri kollayarak yapılabilse insanlar oraya gider ve deniz manzarası ne güzel.
Bir de söylediğiniz gibi ise %35'te daha fazla bina yapma şansınız olur maliyet olarak baktığınızda.
Kesinlikle öyle. Yani neremiz doğru ki gerçekten o kadar üzülüyorsunuz ki kaynaklar o kadar heder ediliyor ki ve aynı alanda doğayla kavga edilmez. Yani sizin depremle savaşabilme şansınız yok. 10 milyon kez daha sağlam olan zemine yerleşmek dururken neden ısrarla hala ovada yapılmaya, o mülkiyet hakları korunarak yukarıya alınabilir? Temenni ediyoruz ki bu ortak akıl ve mantık ve teknik inşallah bir gün ülkemizde ön plana alınarak ve ekonomisi de düşünülerek bu ülkenin bu tür kararlar alınır ama maalesef defalarca ben belki bu mecliste en çok haykırıldığı dönemdir deprem, önlem almak, heyelan, efendime söyleyeyim dere yataklarına gene Giresun ve benzeri gibi yerlerde gördüğünüz dere yatağında sel alıyor götürüyor. Aynı yatağa gidip yeniden bina yapılması defalarca haykırdım. 3,5 yıllık bir geçmişe baksanız herhalde en çok jeolojinin ve bu doğayla mücadelenin yanlış yapıldığına ilişkin tüm uyarılarımıza rağmen maalesef bu akıl kullanılmıyor. Bir beton lobisi var. Bina yapalım da nereye olursa olsun mantığı ne yazık ki bu ülkede ön planda. Dolayısıyla böyle bir mantıkla bakılmıyor. Dediğim gibi bu %70 yapı stokunun düzelebilmesi için bugün başlansa 30 yıldan önce çözümlenemeyecek. Ama böyle bir kafa yok.
Öyle bir bütçe de şu anda herhalde
yani istenilirse
hele günümüzün şu anki ya bugüne kadar yapılsaydı belki çok daha rahat yapılacaktı. Elbette. Dünyada paranın çok fazla olduğu, bol olduğu ve gidecek yer aradığı bir dönemden geçtik. Şu anda da tam tersi bir döneme giriyoruz.
Evet, kesinlikle öyle. 21 kere mazota zam gelmiş sadece bu 2 ay içerisinde. Yani.
Dün yap, yarın yapsaydık bu programı herhalde mazot 25 lirayı geçti diye öyle başlayacaktık. Bugün 25 liraya dayandı 25 diyoruz. Bugün 2 liranın üstünde bir zam daha gelecek.
Evet.
Gece
görünen yani nasıl sürdürülebilir? Sayın Nebati'nin gözlerindeki ışığı merak ediyoruz tabii bu arada. Nasıl bakıyorlar?
Bunun sürdürülme şansı yok. Kısa bir ara verelim.
Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Adana FM'de kısa bir ara sonrasında Sözün Gücü programı devam ediyor. Sevgili Çetin Ulucan, söz sizde efendim.
Teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum.
Türkiye'nin gündemi ekonomi, özellikle gıda ve enerji fiyatları. Her iki grupta da fiyatlar neredeyse her gün artmakta. Gıda tüm haneleri direkt etkilerken enerji tüm sektörleri ve maliyetleri etkiliyor. Tüm sektörlere maliyet enflasyonu olarak yansıyor. Önümüzdeki dönemde Türk ekonomisi ve enflasyonla ilgili beklentileriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?
Şimdi tabii defalarca Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek enerjide gerek tarımda dışarıya bağımlı olmamamız gerektiğini ve üreten bir ülke olmadığınız zaman hem güvenlik açısından hem de bağımsızlık açısından tehlike altında olduğunuzu yüz binlerce kez belki Cumhuriyet Halk Partisi ifade etmiştir.
Şimdi
elbette.
Hemen bir araya girip şunu ekleyip bir açıklama da yapma gereği duyuyorum. Bazı konularda dışarıya tamamen bağımlı da olma ihtimali var. Bazı ama en azından alternatifleri oluşturmanız gayet lazım. Herhangi bir risk
gayet
durumunda.
Şimdi siz biliyorsunuz aşağı yukarı %54'ü Rusya'ya bağımlı doğalgazın şu anda. %10'u da İran'a bağımlı Türkiye'den. Türkiye'nin aldığı doğalgazın yani %60'a yakını diyelim, daha yuvarlak konuşayım, Rusya'dan geliyor. %10'u da İran'dan geliyor. Şimdi İran %10'luk bir tedarik ülkesi olmasına rağmen sadece 10 gün vanaları kapatacağım dediğinde bu ülkenin fabrikaları 3 gün çarklarını durdurdu. Bu kabul edilebilir bir durum mu?
Kaldı.
Durdurmak zorunda kaldı. Peki siz bir apartmanda oturuyorsunuz ve elektriğiniz kesildiğinde yedek jeneratörünüz var mı yok mu? Basit bir apartmanda. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ülkenin %10 tedarikçisi olan İran'ın vanasını kapatmasıyla 3 gün çarklarını durdurması, sanayinin çarklarını durdurması kabul edilebilir bir durum mudur? Sizin yedek bir enerji stoğunuzun olması gerekmiyor mu?
Tuz Gölü'nün altında sanıyorum.
Efendim 2023'te devreye girecek Tuz Gölü'nün altında depolar inşa ediliyor. Ama nerede bu, niye girmedi? LNG tankları var. Sıvılaştırılmış petrol yakıtlarının bulunduğu LNG tankları var. Bunlar neden devreye girmedi? Neden %10 sadece tedarikçi olan bir Rusya, üstelik de bunun arkasında şunun olmadığını da çok iyi biliyoruz. Arıza falan yoktu İran'da. Siz tedarik eden o firmalar o paraları vatandaştan topladılar ama İran'a ödemediler. İran 3 kez uyardı. Ben enerji komisyonundayım. İran 3 kez uyarmış olmasına rağmen o tedarikçi firmalar parasını İran'a ödemediği için vanayı kapatırım dedi İran arka plandan ve vanayı kapattı. Bütün bizim sanayimizin çarkları Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 gün kapatıldı. Peki siz bir koskoca Türkiye Cumhuriyeti'sınız. Jeotermal enerji kaynaklarınız var mı? Jeotermal
var.
Enerji kaynaklarınız var. Güneş enerjiniz var mı?
Var, var ama yeterince kullanamıyoruz.
Yok çünkü yapmamışsınız. Bugün Almanya sizin %10'unuz kadar güneş almazken neredeyse oraya doğru evriliyor. Bakın 400 nükleer çok, santralini...
Çok ciddi anlamda faydalanıyor güneş enerjisinden
kesinlikle.
Almanya.
Bakın 400 nükleer santralini Siemens firması iptal ettirmiştir. 400 nükleer santral projesini iptal edip bundan sonra benim hedefim yenilenebilir enerji kaynağıdır demiş ve güneş enerjisine döndürmüştür yüzünü. Bu rüzgar enerjisi olabilir, güneş enerjisi olabilir, jeotermal enerji olabilir, dalga enerjisi olabilir. Alternatif enerjiler var ve bu ülke gerçekten bu anlamda son derece zengin bir ülke. Bunları biz hayata geçirmiyoruz. Ne yazık ki dışa bağımlı kılıyoruz ülkemizi. İşte Rusya'dan doğalgaz. Ha, bir miktar alabilirsiniz, buna bir şey demiyorum. Ama sizin daima bu ülkenin herhangi bir enerji kesintisinde, herhangi bir savaşta, herhangi bir arızada bir yedek sisteminizin olması gerekiyor. Çarkları durdurmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu enerji konusunda hükümetin 20 yıllık ülkeyi getirmiş olduğu nokta maalesef bu durumda.
Daha önceki dönemde LNG tankerlerle denizden ciddi anlamda özellikle sanıyorum Libya tarafından mı geliyordu? Hı-hı. Ciddi bir
Karadeniz'de de
geliyordu
var,
fakat
da var.
Evet. Sanıyorum fiyatlar yükselince nasıl olsa fiyat düşer diye mi düşündü hükümet? Öyle bir
böyle ben bir öngörüsü olduğunu düşünmüyorum hükümetin. Yani bir sonraki günü düşünerek hareket ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü bu bağıra bağıra gelen bir krizdi İran gazının kesileceği. 2023'e hedefledikleri dediğim gibi Tuz Gölü'nün altındaki o mağaralar açarak oraya depolamayı düşündükleri alan 2023'e kadar bitirilemiyorsa bunu yedekleyecek bir sisteminizin olması gerekiyor muhakkak. Bugün hidroelektrik santrallerden ve barajlardan maalesef biz şöyle söyleyeyim, Türkiye enerjisinin %22'si doğalgazdan karşılanıyor, %20'si hidroelektrik yani barajlardan, hidrolik alanlardan karşılanıyor. Neden biz hidrolik sistemlerimizi tam anlamıyla devreye koymuyoruz? Yani burada da bir sıkıntı yok mu sizce? Yani Türkiye'nin
kömürden,
enerji...
Kömür de sanıyorum kömür ciddi de tabii, anlamda kömür kullanılıyor de, ama şimdi, kömür fiyatları da çok yükseldiği için şimdi, yine o da dışarıdan geliyor.
Şöyle Paris Anlaşması'na göre tabii ki karbon salınımını azaltmamız gerekiyor. Biliyorsunuz evet. 4 yıl gecikmeli Paris Sözleşmesi'ne, Paris İklim Anlaşması'na imza koyduk. 4 yıl diğer ülkelerden gecikmeli imza konuldu maalesef buna. Karbon salınımını belli bir düzeyde tutmak zorunda olduğunuz için kömürlü termik santraller şu anda çok tercih edilen değil. Ama biz hala şu anda
ama
bu mutluda...
Ama bacalarına takacağımız filtrelerden vazgeçtik.
Hiç öyle. Yani Hunutlu'da şu anda biliyorsunuz Adana yumurtalık Hunutlu'da şu anda bir santral daha yapılıyor su gözünden başka.
Su gözünden başka
bir termik santral daha yapılıyor. Dolayısıyla Almanya Afrika'da kapattığı bir kömür santralini pazarlamak üzere Su Gözü termik santralinde size bir şey sunuyor ve siz alım garantisi veriyorsunuz Almanya firmasına biliyorsunuz. Adı her ne kadar Türkse de o biliyorsunuz Su Gözü termik santrali bize ait değil, Alman firmasınındır. Yine benzer şekilde Hunutlu'da da pisi pasağı bize kalıyor. Üretilen enerjiyi alım garantisi veriyorsunuz ve pahalı bir şekilde alım garantisi veriyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları vardır. Gerek su, hidrolik yani baraj sistemleri, gerekse az önce de ifade ettiğim gibi güneş enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi gibi yenilenebilir doğal olan enerji kaynaklarına bu ülkenin evrilmesi gerekirdi. Ama bu konuda yatırımlar yeteri kadar yapılmıyor ne yazık ki.
Daha önce Türkiye'nin ciddi anlamdaki elektrik ihtiyacı herhalde hidroelektrikle
daha çok barajlardan
sağlanıyordu.
Evet. HES'ler de yapılıyor şimdi, biliyorsunuz bütün derelerimiz kurudu. Ne oldu? Niye hani enerjiyi çözüyorduk, bu kadar doğayı kuruttuk, HES'lerle dünyanın yatırımları yapıldı, betona dönüştürüldü. Neden çözemedik elektrik sorununu hala? Yani kayıp kaçakları önleyemedik ki daha, bir de yani bir de öyle de bakmak lazım. Bu konuda da yeterli denetim yok hani.
Kayıp kaçak tamam. Kayıp kaçağı zaten biz bir şekilde vatandaş olarak ödüyoruz.
Evet.
Öbür taraftan da yine yenilenebilir enerjide de alım garantileri var.
Tabii.
Bir baktığınız
tabii.
zaman.
Bugün bakın nükleer.
Yani nükleer. Tam oraya geliyordum. şimdi evet. Rusya'ya bağımlılık dediniz.
Aynen.
Evet. Yapılan
geçen hafta bu
nükleer...
çıktı. Geçen hafta onu ifade edeyim müsaade ederseniz. Geçen hafta Nükleer Enerji Düzenleme Kurulu'yla ilgili bir kanun geçti meclisten. Rusya biliyorsunuz bizim Büyükeceli hemen bölgemizde olan bir alanda Akkuyu evet. Nükleer Santrali yapım faaliyetlerini sürdürüyor. 2023'te hayata geçecek bu. Şimdi Rusya'nın hayali biliyorsunuz sıcak denizlere, güney denizlerine ulaşmaktır. Başka ülkelerde, Ukrayna'ya şu anda savaşla giriyor değil mi? Bize elini kolunu sallayarak geldi ve Akdeniz'e, oraya kalbine, Akdeniz'in kalbine bir üs yaptı. Bildiğiniz orada askeri bir liman var şu anda. Büyükeceli'de. Büyükeceli, Türkiye'nin turkuaz sularının olduğu, turizm açısından da bacasız sanayi diye ifade edebileceğimiz son derece önemli bir koyken maalesef şu anda soğutma suyu olarak Akdeniz'in kullanılacağı ve nükleer enerjide de 12,5 sent alım garantisi verdiğimiz bir nükleer enerji santrali kuruluyor. Oraya bütün pisi pasağı, radyoaktif atığı, bakın 40 bin yıl
risklerin tamamı
bize,
yani bize derken ülkemize de Adana olarak da en riskli bölgelerden.
Adana, Lübnan'a kadar ulaşan, yani Akdeniz'de belki İspanya'ya kadar ulaşan bir hinterland'ı olumsuz etkileyecek bir radyoaktif sızıntıda, Allah korusun, böyle bir sızıntıda, böyle bir riskli alana Rusya açıkçası bizim egemenlik alanlarımıza girmiştir. Bu bir güvenlik sorunudur. Bunu ben konuşmamda da, meclisteki konuşmamda da ifade ettiğim için rahatlıkla söylüyorum. Siz elini kolunu sallayarak Rusya'ya bir askeri liman açma yetkisi tanıdınız. Nükleer enerji santrali değildir orası, sadece Akdeniz'e inmiş olan Rusya'nın elini kolunu sallayarak inmiş olduğu bir güvenlik problemidir.
Laskiye'den sonra bir üstte,
bir üstte orası Mersin'de. Oldu kesinlikle. Evet. Yani keşke gerçekten hani ülkenin enerji ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olsa, ama ne yazık ki %50'si Ruslara ait ve biz
şu anda bağımlılığımız da giderek artmış oluyor. Yani yüzde olarak baktığımızda orayla birlikte çok daha fazla.
Kesinlikle. Ve Çernobil olayında gördük, bakın bu Ukrayna savaşında direkt Çernobil'i hedef aldı ve elini kolunu sallayarak girebileceği bir noktayı yaratmış oldunuz. Hani bunun incirlik Amerikan üssü hep söz ediliyor. Benzer bir şeyi şu anda Akkuyu nükleer santraliyle yapılmış oluyor. Bakın ben bir milletvekili olarak giremiyorum oraya, biliyor musunuz? Bir milletvekili olarak o kurtarılmış bölgeye giremiyorum. Yani kendi egemenlik sahanız içerisinde ne yazık ki bir kurtarılmış bölge yaratıyorsunuz. Tüm alım 12,5 sentten alım garantisi, 4-4,5 sente yenilenebilir enerji elde edilebilecekken siz 12,5 sentten...
Doların nereye gideceğini hiç bilmiyoruz o tarihe kadar.
Tabii bir alım 25 yıl böyle, 65 yılda serbest piyasa koşullarında ne yazık ki alınıyor. Dolayısıyla gerçekten bölgemiz risk altında, sadece radyoaktif alanda değil, radyoaktif madde atıkları anlamında değil, aynı zamanda güvenlik bağlamında da bence çok büyük bir risk taşıyor
yani
şu anda.
Bu firmalara bu garantileri vermek, ben bu konularda çok yetersizim, size muhtacım. Yani bir tek nükleer için konuşmuyorum,
evet.
Otoyollardan köprülere, evet, hastanelerden, aklınıza ne geliyorsa garanti veriliyorsa
tabii.
Mutlaka ben eksiğim burada.
Ya biz borç ödeyeceğiz, düşünebiliyor musun? İşte, yap işlet devret diye veriliyor. Ömür boyu torunlarımıza kadar borçlu bir sistem yaratıyorsunuz. Madem öyle, neden biz borçluyuz? Hani evet. Yap işlet devretse bizim borcumuzun olmaması lazım şu anda, öyle değil mi?
Evet. Maalesef bazı hesaplar yapıldığı zamanki gibi olmuyor.
Olmuyor, ne yazık ki öyle.
Şimdi mesela yine söz buraya gelince yeni bir mevduat türü oluşturuldu.
Evet.
Dövize endeksli.
Evet.
Burada şu anda 3 ayı dolmasına herhalde 15-20 gün var ilk hesabı açanların.
Evet.
Kur garantili.
Evet.
Mevduat hesabı. Ben bugün baktım, biz programa girmeden önce dolar kuru 14 lira 63 kuruş filandı.
Evet.
İlk açıldığında da 13 lira seviyesinde dolar.
Evet.
Yani o günden bugüne %15 civarında bir artış olmuş. Bankalar %17, 14 Merkez Bankası'nın gösterge faizi. 3 puan üstünü veriyorlar.
Evet.
17. Bunu 3 aylığa böldüğünüz zaman 4.25'e falan geliyor stopajsız. %15'i düşünürseniz yıllık bu yüzde bu şekilde giderse 3 ayın dolmasına kadar da hiç artmazsa yıllık %60'a falan geliyor. Yani devletin ödeyeceği, hazinenin ödeyeceği kur garantisi bankanın verdiği faizin iki katından fazla. Bunu nasıl açıklayacağız?
Vallahi zaten bu hani Sayın Nebati'nin
bu bir bakıma bir ekonomik... da bankalara da para aktarma anlamı da taşımıyor mu?
Tabii
yoksa
ki,
bankalar şu anda %17, %18 faiz, %19 faiz değil, %23-24 faiz vermek zorunda kalacaklardı ki mevduat kendilerine gelsin.
Tabii.
Şu anda hiçbir risk almadan.
Bankalara para aktarmak. Tabii direkt bankalara para aktarma noktasına geliniyor. Yani gerçekten Sayın Nebati'nin hani çok ciddiyetsiz yaklaşımları, işte gözlerimdeki pırıltı, 3 ay sonra göreceksiniz bu ülke nerelere gelecek dediği
ama
noktada.
Şu anda 23'te artık enflasyon düşecek. En
yani,
son konuşmasında.
Evet, en son ona oraya getireceğim. En son konuşmasında bunu düzelterek 23'te. Şimdi biz neyinize inanacağız sizin? Yani sayın hükümet yetkilileri ve sayın yani Merkez Bankası'nın bir gece bağımsız olması gereken bir kurum Merkez Bankası, biliyorsunuz. Sürekli gece yarısı operasyonlarıyla beğenmedim, aldım, azlettim gibi söylemlerle, işte dediğimizi yapmadı, aldık demeye varan bu mealde söylemlerle maalesef Merkez Bankası başkanlarının değiştirildiği ve ciddi bir ekonomik modellemenin yapılamadığı, gayri ciddi işte kur garantili işte döviz hesapları vesaire gibi gayri ciddi ekonomik yaklaşımlarla bu ülke düzlüğe çıkarılmaya, bu ülke üretmediği sürece düzlüğe çıkması mümkün değil. Bakın, yani siz kendimizi kandırmaya gerek yok. Cumhuriyetin bütün değerlerini satmışsınız. Bugün SEKA'ların, efendime, kağıt fabrikalarının, şeker fabrikalarının, üreten bütün alanlar, yani Cumhuriyet'in eti borularını, eti banklarını, efendime söyleyeyim, bütün üreten tesislerini satıp yerlerine ya alışveriş merkezleri, ya parklar, ya yatıp yuvarlanacağımız merkez parklar yapıyorsanız, bu üretim alanlarından insanları uzaklaştırıyorsanız, bu ülkenin ekonomisinin böyle sanal tedbirlerle düzelmesi olası değil.
Bunun bu şekle gelmesinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapanmış olmasının
var
da
mı?
Etkisi var mı?
Var mı? Ben onu söyleyeceğim. 5 yıldır Devlet Planlama Teşkilatı diye bir şey yok.
İşte yok yani Devlet yok. Planlama Tabii. Teşkilatı'nın, yani planlamanın olmamasının sebepleri var mıdır
Elbette
bunda?
Elbette var. Hepsi bunların birbiriyle paralel şeyler. Sadece Devlet Planlama Teşkilatı değil. Bakın bu ülke bugün sabah haberlerde okudum. 10 bin liralara ulaşan şeyin tonu, gübrenin tonunun bu kadar yükseldi, %700 arttı, daha doğrusu öyle söyleyelim, %700 arttı vatandaşın toprağa gübre atamadığı, mazotun 21 kez 2 ay içerisinde hani 100 liraya dolduruyordum, tarlamı sürüyordum dediği, milyonlarca hektar alandan uzak, tarımdan uzaklaşıldığı, çünkü ürettiğinizi nereye, az önce sizin söylediğinize geliyorum, devlet planlama teşkilatı olmadığı için ürettiğiniz ürünün nereye pazarlanacağının belli olmadığı, bir yıl elinizde kalıyor.
Ürün planlaması da yok.
Aynen öyle, yani o da yok. Dolayısıyla öyle bir ekonomik modellemede, sadece kur düzenlemeye dönük bir ekonomik yaptırım sadece sanaldır. İşte o da iki ay geçmeden ta 2023'e 2024'e sarkıtmayı beraberinde getirir. Dolayısıyla bu ülke üretmediği sürece, bu ülke kendi kaynaklarıyla yetinmeyi öğrenmediği sürece bu krizi aşmanın olanağı yoktur. Çok önemli bir süreci yaşadı bence Adalet ve Kalkınma Partisi. OPEC'in Rusya'yı dize getirmek için petrolü en ucuza dünyaya arz ettiği süreçte biz dünyanın en pahalı mazotunu ve benzinini kullanıyordu. Türkiye çiftçisi, hatırlayın. En pahalı, çünkü KDV ve ÖTV çok yüksekti. En pahalı mazotunu kullanıyordu. Bütün Cumhuriyet'in değerlerini kurduğu tüm fabrikaları, tüm üretim alanlarını satıp bunları tamamen beton lobisine aktaran bir anlayışla, yani inşaat lobisine aktardığı için herhalde beton yiyeceğiz gelecekte.
Şu anda da mesela 2 yıl önce Nisan ayı, 2020'nin Nisan ayında petrolün eksiye düştüğü bir dönemi de gördük.
Tabii.
O Covid'in kapanmalarıyla,
evet,
ilgili.
Evet.
Ama ondan sonra ciddi bir yükselme oldu.
Evet.
Ama bütün ülkelerin mutlaka A, B, C, D planları vardır. Yani bir projeksiyonları vardır.
Tabii.
30 dolarlık, 50 dolarlık, 100 dolarlık şu anda...
Nerede o rezervler?
Önceki gün 180 Amerikalı bir banka 185 dolar,
evet,
öngörüyordu.
Hı hı.
Dün de Rusya, eğer bizim petrolümüzü varil engellerseniz varil fiyatı 300,
evet,
dolara,
300 dolara
çıkar diye bir açıklama yaptı. Yani mutlaka şimdi, birden fazla ülkelerin bu konuyla ilgili planlarının olması lazım. Bunun ne kadarını kendiniz karşılayacaksınız, ne kadarını yansıtacaksınız, nereden, ne şekilde alternatifler bulacaksınız? Yani Venezuela ile bile şu anda Amerika...
İhtiyat akçeleri bugünler için değil midir? Yani ihtiyat akçeleri bunun
işte
içindir.
Mutlaka...
Ama bunu biliyorsunuz, hazineye devrettiler Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla... bunu defalarca uyarmamıza rağmen, bu ülkenin kriz dönemleri olabilir, deprem olur, savaş olur, olağanüstü, işte Ukrayna'da yaşadığımız bir savaş bizim ülkemizi doğrudan etkiliyor. Neden? Çünkü buğday ithalatımızın %60'ını Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Efendime söyleyeyim, yine doğalgazımızın %60'ını oradan alıyoruz. Niye bizi doğrudan etkiliyor? Çünkü ithalat, ihracat, turizm.
Ayçiçek yağını
turizm,
oradan
turizm,
alıyorsunuz.
Turizmde
de en fazla turist gelen
Rusya,
ikinci, üçüncü ülkeler.
Şimdi,
Almanya'yı saymazsanız
ilk ülke.
Şimdi
yani bana ne
ülke.
Ukrayna'da savaş çıktı deme şansınız var mı?
Deme
bunu
şans...
öngörmemiz gerekmiyor muydu?
Dünyanın bu kadar global olduğu
bir ortamda
dünyanın neresinde bir olay olursa olsun etkilenmeme şansınız,
aynen,
artık
kesinlikle,
yok.
Kesinlikle. Başka bir ülkede biri aksırdığında siz grip oluyorsunuz. Kesinlikle,
yani artık dünya eskisi gibi değil.
Bakın
biz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ciddi ambargolarla karşı karşıya kaldık ama...
Hı-hı.
Bir şekilde belki de dünyanın bu kadar birbirinin içine geçmemesinden dolayı bir şekilde alternatiflerle
çünkü,
o krizleri atlattık.
Çünkü o zamanlar üretim alanlarımız, üretim mekanizmalarımız çalışıyordu hala. Stoklarımız vardı, ihtiyat akçelerimiz vardı. Her ne kadar dış ülkeler bize ambargo uygulasalar da belki o gıdaya ulaşamıyorduk. Belki kuyruklar vardı ama paramız vardı aynı zamanda. Yani şimdi her şey var, paramız yok ki alalım. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Dolayısıyla bu ekonomik modelle, yani bütün üretim alanlarını yok ettiğiniz, sadece betona, sadece yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık. Keşke baraj yapsalar, baraj da yaptıkları yok. yol ve köprü. Bakın size bir örnek vereyim. Aksaray, biz 81 ili neredeyse bu 3,5 yıllık sürede il il gezdik. Aksaray'da örneğin bir baraja ihtiyaç var. Biz nereye? E90 karayolu var. Normal Ankara'ya ulaşımı sağlayan E90 karayolumuz var ve gayet iyi işliyor. Peki bizim önceliğimiz acaba Aksaray'da buğday üretimini teşvik etmek amacıyla bir baraj inşaatı yapmak mıydı? Yoksa bir Niğde otoyolu, kimsenin geçmediği, 136 lira her geçen otomobilin ödediği bir Niğde Aksaray yoluna betona parayı gömmek miydi? Bu tercihlerinizi doğru koymazsanız, üretime insanları teşvik etmezseniz, sulama alanları, enerji alanları, çiftçiye ucuz mazot, çiftçiye kredi. Bakın gayri safi milli hasılanın %1'i normalde vatandaşa
kanunen verilmek kanunen. Zorunda.
2006'da AK Parti çıkarmıştır bu kanunu.
Kanunen verilmek zorunda ama hiçbir zaman olmadı.
Verilmedi. Bakın bu teşvik verilmiyor çiftçiye. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. ÖTV'yi ne yazık ki pırlantadan almadıkları ÖTV'yi kanlı akıtan, çiftçiden alan bu hükümet bütün tarım alanlarını yok ediyor. Yani üreten çiftçiye destek verilmediği gibi en pahalı mazotu, en pahalı gübreyi, en pahalı ilacı ve dışa bağımlı olan bu ürünlere ulaşamayan çiftçi zaten ürettiği ürünü pazarlamayla ilgili bir planlama da olmadığı için bunu üretemediğinden tarım topraklarından her geçen gün uzaklaşan, yani bakın bugün dünyayı pandemide yaşadık, gıda son derece önem taşıdığını hep beraber yaşayarak gördük.
En önemli şeylerin ya bugün, başında geliyor.
Tabii bugün Hollanda Çukurova kadar değil, dünyanın üçüncü büyük sayılı tarım toprağıdır Çukurova. İki büyük nehir besler, Seyhan ve Ceyhan Nehri Çukurova'yı besler. Dünyayı da besleyecek bir tarım toprağıdır. Taşı dikseniz biter Çukurova'da.
100 milyar doların üzerinde bir ihracatı var Hollanda'nın tarım ihracatı.
Tarım ihracatı var ve biz elimiz böğrümüzde izliyoruz. Bu kadar ziraat mühendisimiz var. Binlerce ziraat mühendisimiz işsiz. Toprak var, su var, hava var, insan kaynağı var. Ama helva yapacak adam yok. Yani bütün bunlarla ilgili biz bakın şunu söyledik. Tarım kredi kooperatiflerine olan borcu ilk etapta sileceğiz. Az önce nedir sizin projeniz dediniz ya. Biz tarım kredi kooperatife olan faizleri sileceğiz. O %1 gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye destekleme olarak vereceğiz. Mazot üzerindeki o ÖTV'yi kaldırıp çiftçiye mazotu küçük bir kar marjı koyarak mazotu en ucuz haliyle kanını akıtan o çiftçiye mazotu vereceğiz. Gübrede ve şeyde sübvansiyonu uygulayacağız. Tarım ilaçlarında yeniden üretimi başat hale getireceğiz.
Bence ve kooperatifleşmeyi de en başa yazalım.
Kesinlikle o da var. O da programımızda var. Kooperatifleşme var ve
çünkü kooperatifte hem malınızı tabii, daha iyi fiyata pazarlama şansınız kesinlikle olacak, hem de girdi maliyetlerini çok daha uygun fiyata
kesinlikle
alma şansınız olacak.
De var programımızda.
O zaman da fiyatlarımız otomatikman
kesinlikle programımızda şey de var. Yani sonuçta üretim artı yani maliyet artı kar marjı yani taban fiyat eşittir taban fiyat olacak. Bunu her fırsatta Sayın Genel Başkanımız da söylüyor zaten. Ve çiftçinin elindeki o ürünü nereye? Yani ziraat mühendisleri tüm Türkiye'ye yayılacak, tüm köylerde danışmanlar olacak. Siz bu sene kardeşim şu kadar dönüm tütün ekeceksiniz. Bu toprak tütün ekmeye uygun diyeceğiz.
Bir de desteklemeyi daha önceden belirlerseniz, daha doğrusu tabii, sen patates ekersen tabii, sana şu kadar destek
tabii,
vereceğim.
Tabii. Gelecek sen yılda soğan, senden bu kadar alacağım.
Sen soğan ekersen sana bu kadar destek vereceğim. Evet. O zaman evet, insan onu ekmek yani o zaman ürünü de planlamış olduğunuz
kesinlikle.
Hollanda'da bu şekilde yapıyorlar. Yani öncelikle kimin ne ekeceğini evet, belirliyorlar. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi de bunu planlıyor.
Türkiye'de bunu söylediğiniz zaman sanki komünist Ütopik sistemmiş gibi bir
alakası
şey oluşuyor.
Yok.
Bence planlama kesinlikle
plan olmadan asla olmalı. Bir ülkenin kalkınması da mümkün değil. Üretim artı plan eşittir pazarlama tabii. Yani evet, bunların hepsi evet, son derece önemli faktörler. Bunlar bizim bütün programlarımızda, tarımla ilgili programlarımızda var. Tabii madencilikle ilgili, kadın istihdamıyla ilgili, efendim kadının mesela güçlendirilmesine ilgin aile destekleri sigortamız var. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin kalkınmış, çağdaş, modern, muasır medeniyetler seviyesinde bir ülke olma yolunda son derece önemli projeleri var. Ama 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler sanki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmaları, şu geldiğimiz günde bu projelerinin, hayata geçirmiş olduğu projelerin iflası zaten, yani görüyoruz. Evet. Ekmek kuyrukları bunun örneği, benzin kuyrukları, gerçi varlıktan diyor bazıları ama hani ben varlıktan o kardeşlerimiz niye kuyrukta duruyor bilemiyorum. Benzin kuyrukları, ekmek kuyrukları, üretimden uzaklaşan çiftçi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz.
Kuyruk varsa mutlaka bir problem vardır. Olmaz yani mı? Problem olmaz mı? Olmaz yok mı? Demek halının mı? Altına süpürmek anlamına gelir.
Evet.
Zamanımızı da aştık ama şununla bitirelim istiyorsanız. Kademeli elektrik tarifesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın en az 3 çocuk tavsiyesiyle tamamen zıt bir... Yani belki Cumhurbaşkanı da bunun farkında değil, bilmiyorum ama uyumsuz bir uygulama olarak görülüyor. Bu uygulama kalabalık aileler açısından ekstra bir yük getiriyor.
Şimdi zaten
benim bu konuda bilmiyorum, muhalefetin de hiç bu konuya değindiğini özellikle duymadığım için soruyorum.
Evet.
Kademeli tarife konusunda sizin görüşleriniz neler? Bu bireysel olarak insanların tek başına yaşamasına bir
altlık olabilir mi diyorsunuz?
Yani
ya şöyle, gayet tabii bir kere en azından 4 kişilik bir ailenin yaşayacağı, en az 4 kişilik bir ailenin tüketeceği elektriği hesap edip kademeli tarifeye geçilse bu kabul edilebilir. Ama biliyorsunuz ilk etapta o değildi. Çok çok düşüktü. 220'leri falan biz önerdik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bizim dediğimiz
ama,
olmasın ama diye işte güya.
Kademe olduğu zaman mesela bir site var.
Evet.
Yönetime gelen ortak bir fatura var.
Evet.
10 dairelik bir yerde çok farklı, 100 dairelik bir yerde çok farklı bir rakam ortaya çıkacak.
Bence aile başına o yani.
Yok, şeyde öyle değil. Yönetim
İncelemediğim için şimdi yanlış da bilgi vermek istemem o konuda ama benim hani
mantık olarak sizin dediğiniz gibi olması lazım ama
4 kişilik bir ailenin tüketeceği maksimum.
Ben bir faturayı incelediğim için bunu söyleyebiliyorum.
Doğrudur. Yani biz tabii ki istediğimiz şudur. İnsanların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla herhangi bir kısıta gitmeden, elbette ki israfa da gidilmesin ama herhangi bir kısıta gitmeden rahat her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bir Türkiye hayalimiz var. Enerji modellememiz var daha doğrusu. Bütün şeyde Sayın Genel Başkanımız da mesela Urfa'da bana taşlık alan bulun, elektriği güneş enerjisinden üretelim ve vatandaşımıza bu enerjiyi kullanacakları, sulamada kullanacakları enerjiyi oradan temin edelim gibi söylemleri var. Yani bizim hedefimiz yenilenebilir enerji kaynakları.
Sulamada da KDV'yi %18'den %8'e çekildi.
Evet. Bu da bizim söylemlerimiz. Sürekli biliyorsunuz bu konuları, nasıl emeklilere ikramiyeyi getirdiysek, nasıl yine kademede biliyorsunuz 140'larda falan da 220
iki defa değişti.
İki defa değişti bizim yani söylemlerimizle.
Bunu
baştan öngöremiyor muydu?
Yani gerçekten bazı şeyleri yani sanki günübirlik yapılıyormuş gibi.
Çok yazık. Yani
mesela bu mevduatla ilgili de şu anda yine bir değişiklik yapıldı sanıyorum 2 veya 3 gün önceydi.
Evet.
Şirketlerin 6 aydı şirketlerde süre. Şimdi onu 3 aylık yapabilecekler.
Evet.
Bir de şirketlerle ilgili şunu da hemen yük olarak ilave edelim. Şirketlerde kurumlar vergisiyle ilgili de bazı avantajlar geliyor.
Evet.
Yani kurumlar vergisi tahsilatında da bir düşüş olacak bununla ilgili. Yani
evet,
kar
evet.
olarak vergi vermeyecekler.
Vergi vermeyecekler, evet. Yani hakikaten bu günübirlik palyatif tedbirler bu ülkeni bu noktaya getirdi. İşte o devlet planlama teşkilatının varlığı bu sebepledir. Yani önünüzdeki 5 yılı planlarsınız, 30 yılı planlarsınız, önünüzdeki 60 yılı planlarsınız. Yani bunun için vardır devlet planlama teşkilatı. O güzelim uzmanları maalesef...
Planlayanların da planlarken o işe hakim olması
elbette
gerekir.
Elbette uzmanlar vardı biliyorsunuz.
Büyük ihtimalle bununla ilgili yani mutlaka oradakini biliyorum. Evet. Ama şu anda bu kararlar alınırken demek ki bir takım öngörülerde ciddi sıkıntılar var. Daha sonra ikinci, üçüncü kademedekilerin müdahalesiyle bazı şeyler düzeltiliyor gibi geliyor.
Liyakatsızlık maalesef tüm kamu kurumlarında liyakatsızlık var. Yani hiç alakasız yerlere alakasız atamalar. Bakın nükleer düzenleme kurumunun başına normalde son derece uzman, nükleerden anlayan bir vatandaşın olması gerekirken alakasız biri şu anda nükleer düzenleme kurumunun başına getirildi, oturuldu. Benzer şey hastanelerin başına alakasız, az önce sizin buyurduğunuz gibi peyzaj mimarını bilmem şantiye şefi olarak atamak gibi liyakatsız, işin ehli olmayan insanlara teslim edilen bir yapı var. Mesela dış işlerinde bu kadar başarısız, tüm komşularımızla bu kadar kötü ilişkilerimizin olması, monşerler diye dış işlerindeki o şeylerin dışlanması ve hakir görülerek uzaklaştırılmasından kaynaklı değil mi sizce? Yani bu ülkenin çıkarlarını ön planda tutması gereken dış işlerini dışlayın, devlet planlamayı kapatın, Merkez Bankası'nı kafanıza göre tasarlayın, tarımdan uzaklaştırın, tüm kamu kurumlarını satın. Nasıl kalkınacak bu ülke, bana söyler misiniz? Bu geçici tedbirlerle kalkınması mümkün müdür? Bence iflas etmiş bir hükümetle karşı karşıyayız. Bunu itiraf edemiyorlar kendileri dahi. Varsa yoksa cambaza bak modunda insanları bir kandırma ve algı operasyonuyla yürütmeye çalışıyorlar. Ama deniz bitti. İnsanları artık kandıracak bir noktaları kalmadı maalesef.
Sayın Şevkin, soracağım soruların yarısını bile soramadım ama süremizi de 15 dakika açtık. Son sözlerinizi alalım. İnşallah daha sonraki dönemde bir kez daha sizi konuk alıp.
Çok teşekkür ederim.
Ama gündem de o kadar hızlı değişiyor ki belki kesinlikle bu soruların hiç bir anlamı kalmayacak o zamana.
Doğru söylüyorsunuz. Ben tabii bütün vatandaşlarımızın asla umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bütün hemşehrilerimizin yapması gereken 2023 ya erken veya 2023 fark etmiyor. Sonuçta o sandık önümüze gelecek. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin getirdiği nokta üretimden uzaklaşmak, bizi dışa bağımlı kılmak, tüm dış ülkelerle sorunlu hale getirmek, enerjide öngörülebilirliğin ortadan kalktığı, tarımda öngörülebilirliğin ortadan kalktığı ve tüm ne işçisinin ne köylüsünün ne çiftçisinin ne kadınının kadın cinayetlerinden tutun ne kadınının ne emeklilikte yaşa takılanın her kesimin huzursuz olduğu bir süreçte
TÜİK verilerinde zaten bu var, mutsuzlukla ilgili en son kesinlikle sanıyorum geçen haftaydı yayınladığı bültende hem umutla ilgili hem mutlulukla ilgili bir düşüşün olduğunu.
Kaldı ki boyama kurumudur TÜİK. Doğru rakamları da vermediği halde böyle diyorsa zaten varın ülkenin halini düşünün. Ama dediğim gibi umutsuzluğa yer yok. Bu ülke için kederlenen, bu ülkenin gerçekten çağdaş, modern ve hak ettiği, bu ülkenin insanların hak ettiği noktada olması gerektiğine inanan 6 partinin bir araya geldiği bir millet ittifakı var. Parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemle bu açmazlardan kurtulmak mümkün. Planlı, çağdaş, yaşanabilir, tarımıyla üreten, ürettiğiyle geçinebilen bir ülkeyi kurgulayacağız. Hiç kuşkusu olmasın vatandaşlarımızın. Yeter ki sandıkta bize o güven oyunu versinler. Beklentimiz budur. Ben hemşerilerimize buradan en derin saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum.
Katılımınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız, bu haftada Sözün Gücü programı sona erdi. Sayın vekilimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya çarşamba günü yeni konu ve konuklarımız ile Sözün Gücü programı yeniden efendim Adana FM 95.3'te radyolarınızın, ortamlarınızın konu olabilmesi ümidiyle diyoruz.